İki yeşil susamuru, buket uzun er.
Ayrım 14.
Selen o gün büroya gelmedi. Evinde de yoktu. Babamı aradım, o da laboratuvarına gitmemişti. Evlerini aradım, telefona yanıt verilmedi. İkisinin de nerede olduğunu bilen yoktu. İki gün hiç haber alamadım onlardan. Artık kollarına, deneyim ve yorumlarına koşacağım Mike da yoktu. Gideli bir yıldan fazla olmasına karşın, yokluğuna hala alışamadığım Mike'ın evinin önünden geçtim ve anneanneme gittim. Ama ne Selen ne de babam onu ilgilendirmiyor, bahisleri bile üzmeye yetiyordu anneannemi. O sıralar üniversitede üçüncü yılımdı ve doçent bir mimarla beraberdim. O gece onun evinde kaldım. Üçüncü gün okulda iki dersim vardı. Çıkışta yine telefon kulübesi önünde ağaç oldum, yoklardı. Büroya gittiğimde büronun ortağı Murat Bey'in de artık meraklandığını görünce iyice telaşlandım. Önce polisimi, hastanelerimi aramalı diye düşünürken babam telefon etti. Sesi berbattı. Rüyada gibi konuşuyordu. İş için kent dışında olduğunu, biraz önce döndüğünü söyledi. Beni merak etme kızım. İlk kez bunu söylüyordu. Çok merak ettim tabii. Bir taksiye atlayıp evlerine gittim. Kapıyı Selen açtı. Yüzü bembeyazdı. Gülümsemeye çalıştı, beceremedi. Çarpıldı ifadesi ve dehşetli bir gözyaşı yağmuruna tutuldu. Özür dilerim Nilsu, özür dilerim. Banyoya koştu, kapıyı içeriden kilitledi, kulağımı kapıya yapıştırıp dinledim. Su, hınkırış ve hıçkırık sesi fışkırıyordu banyoda. Salon karmakarışlıktı. Çalışma masasının üzeri boş kahve fincanları ve kahve lekeleriyle kirlenmiş paftalarla doluydu. Kanepenin üzerinde bir yastık, bir battaniye, yüzlerce kirli kağıt mendil vardı ve ben 20 yaşında birkaç ilişki eskitmiş genç bir kadındım. Artık kanepe üzerindeki yastıkla battaniyenin ne anlama geldiğini biliyordum. Biliyordum bilmesine de kondurmaktan korkuyordum. Mutfakta savaş alanı gibiydi. Lavabo kurumuş bulaşıklarla dolmuş, tezgahın üzerine kuru ekmek dilimleri yığılmıştı. Buzdolabı bomboştu, çaydanlık yanmıştı. Halbuki hem babam hem Selen son derece titiz ve düzenli insanlardı. Ama mutsuzluğun ilk patolojik belirtisi köklü alışkanlıklarını terk etmek ya da abartmaktır. Uykusu kıt birisi uzun uzun uyumaya başlar. Sigara içmeyen sigaraya dadanır. Titiz olan serkeşliğe, konuşan bir başkası sessizliğe gömülür. Yemek sevgisi oburluğa, içki sempatisi alkolizme, karamsarlık zifiri karanlığa dönüşebilir. Banyodan çıktığında güçlükle kendine çeki düzen vermeye çalışmış ama becerememiş, darmadağınık ve ıslak bir kadın vardı karşımda. Elinde mendil yerine bolca tuvalet kağıdı, yüzünde ağlamaktan yorgun, birer çizgi gibi kalmış gözleri vardı. Bir koltuğa çöktü kaldı, bekledim, çıt yoktu. Hızlı hızlı soluk alıp veriyor, kendi içinde uzun bir yolculuğu sürdürüyordu. Usulca kalktım, mutfağa gidip iki fincan yıkadım, çaydanlığı temizleyip su kaynattım, kavanozun dibinde kalan kahveyi fincanlara bölüştürüp kaynamış suyla karıştırırken içim titreyerek düşünüyordum. Ne olacaktı şimdi? Ne yapacaklardı? Tanrım, babam Selensiz nasıl yaşardı? Babam mı, ben mi? Elimde kahvelerle salona dönüp pencereleri açtım. Terasın hali de berbattı. Bitkiler susuzluktan boyunlarını bükmüştü. Selen'e baktım, donmuş gibi oturuyordu. Tek yaşam belirtisi arada bir burnunu çekmesiydi. Çıkıp çiçekleri suladım çabucak. Aslında hamaratlığım düşünmek için vakit kazanmak gereksiminden kaynaklanıyordu. Tekrar yanına döndüğümde kahveler ılınmıştı. O öylece oturuyordu. Alıcı gözüyle baktım ona. Bir jean pantolon giymişti, bir de kazak. Kazağın dikişleri dışarıdaydı ama o kazağı ters giydiğinin farkında bile değildi. Ayakları çıplaktı, üşüyor olmalıydı. Yatak odası olarak kullandıkları bölmede bir çift çorap getirmek için gittiğimde Hint perdeli dolabın bir kısmının boş olduğunu gördüm. Bomboş. Babamın eşyaları yoktu. Yatağa baktım, pijamaları da yoktu. Koşarak Selen'in yanına döndüm. Sesim çıldırmış bir tonla yankılandı yorgun duvarlarda. Konuşsana Allah aşkına Selen, neler oldu bu evde? Varlığımı ilk kez anımsarmış gibi şaşkınlıkla baktı bana. Belliğini yitirmiş gibi uzun uzun inceledi beni. Sanki kim olduğumu çıkartmakta zorlanıyor gibi bir hali vardı. Korktum. Selen'in aklını yitirdiğini sanıp paniğe kapıldım. Kahve dolu fincanı alıp dudaklarına dokundurdum, irkildi. Gözlerini kırpıştırdı. Sonra küçük bir çocuk gibi ağzını açtı ve ben ona kahvesini yudum yudum içirdim. Titremeye başladı. Battaniyeyi omuzlarına doladım. Arkasına yaslandı, yutkundu üst üste. Her şey öyle inanılmazdı ki. Başını bana çevirip tanıyarak baktığında yine ağlıyordu. Babamı ne çok seviyor olmalı diye düşündüm. İçim titredi. Acaba bir gün ben de bir erkeği böyle çok sevebilecek miydim? Buna değecek birine rastlayacak mıydım? Birini böyle çok sevmeye değer miydi? Bir insan bütün hayatı boyunca ancak bir tek kişiyi çok sevebilir demişti babası Mike. Korktum. Birini böyle çok sevmekten çok korktum. Çok sevmek acı getiriyor besbelli. Babanı sustu, sesi kalınlaşmış, yağlanmamış kapı gibi gıcırdıyordu. Konuşmuştu sonunda. Evet, babamı ama ne? Babanı terk ediyorum Nilsu. En üstteki kitabın adı The Road Less Traveled'dı. Yani en az gidilen yol. Kapağını açtım, Selen'e ithaf edilmişti. To Selen with Love, Michael McClure. Yani Selen'e sevgilerle Michael McClure. Benim Mike, babamın Selen'ine kitap armağan etmişti demek. İçimi incecik bir alev yaladı geçti. Bütün sevdiğim erkekleri elimden mi alıyordu Selen? Nasıl yapıyordu bunu? İlk sayfayı merakla çevirdim. Birinci bölümün adı Sorunlar ve Sancı'ydı. Yaşam güçtür. Evet, yaşam güçtür. Ama bir kez bu gerçeği içtenlikle anlar ve kabul edersek, yaşam artık güç gelmeyecektir bize. Çünkü bir kez kabullenilen gerçek artık sorun olmaktan çıkar. Yaşam bir dizi sorunlar zinciridir. Bu sorunlara ağlamak, sızlamak mı yoksa onları çözmek mi istiyorsunuz? Çocuklarımıza çözümler öğretmek istiyor muyuz? Dehşet içinde kalmıştım. Sanki bu kitabı Mike yazmıştı. Sanki benimle konuşuyordu ama kitabı Selen'e vermişti. Kitabın kapağına baktım. Yazan Amerikalı bir tıp doktoruydu. Disiplin, yaşam problemlerini çözmek için gereksindiğimiz araçların tümüdür. Disiplin olmadan hiçbir şeye çözüme kavuşturamayız. Ama tam ve bütün bir disiplinle. Yaşamı güç kılan aslında sorunlarla yüz yüze gelebilmek ve çözebilmek işleridir. Problemler içinde bunalımlar, keder, üzüntü, yalnızlık, suçluluk, pişmanlık, öfke, korku, endişe, umutsuzluk, duygusal işkence gibi duygular yaratır ve bu fiziksel bir sancıya yol açacak kadar ciddi bir durumdur. Problemler bizim cesaret ve aklımıza uyarlar ve onları ortaya çıkartır, cesur ve akıllı olmaya zorlarlar bizi. Çünkü duygusal ve zihni gelişmemiz yalnızca sıkıntılar ve sorunlar sayesinde gerçekleşir. En az Mike'inki kadar stoikti bu yaklaşım. Sakın Mike bir psiodin kullanarak Doktor Peck adıyla bu kitabı yazmış olmasındı. Belki de bu sırrı bir tek Selen biliyordu. Belki de aslında Selen'le Mike gizlice babamdan ve benden gizlice... Hayır, böyle olmamalıydı. İhanet ve yalan tuzağı kurulmadan, birileri aptal yerine konmadan da insan ilişkileri yaşanabilmeliydi. Bir yerlerde bir zaman ama mutlaka içtenlik, inanç ve vefa vardı bir yerde. Kesinlikle olmalıydı. Kendimi Selen'in yanında elimde Mike'ın yolladığı kitapla çaresiz hissettiğimde toparlanmam eskiye oranla daha çabuk oldu. Kitabı çantama attım. Böylece kitap aşırma huyumun siftahını yapıyordum. Gidip kanepeye uzanan Selen'in üzerini sıkıca örttüm. Perdeleri kapatıp masa lambasını yaktım ve yavaşça çıktım. Merdivenleri inerken aklıma Selen, babam ve Mike'dan çok çantama attığım kitaptan okuduklarım vardı. Özellikle disiplin sözcüğü. Acaba bugüne dek hep olumsuz yüklerle algıladığım disiplinden, kendi yaşantımı güçleştiren, yabani, ham duygularımı evcilleştirmek yolunda yararlanamaz mıydım? Kızlarla paylaştığım evime gider gitmez, onlara doğru dürüst merhaba bile demeden odama çekilip kitabı okumaya koyuldum. Masamda beni arayan iki erkeğin kaç kez telefon ettiklerini yazan notlar birikmişti. Biri yeni ayrıldığım, öbürü şimdi beraber olduğum, ikisi de benden 16-18 yaş büyük, ciddi, iyi niyetli insanlar. Bakmadım bile. Nefes almaktan çekinerek, büyük bir ilgiyle ve açlıkla kitaba gömüldüm. Ertesi gün sabah ezanı okunurken, 316 sayfa kitabı bitirdiğimde, yorgunluktan çok utançtan bitap düşmüştüm. Bu utanç hem kitabın içeriğinden hem de son sayfalar arasında bulduğum Brezilya damgalı iki kartpostaldan ötürüydü. 13 Kasım 1983 São Paulo. Dear Selen, bu kartı sana postaneden yazıyorum. Biraz önce Nilsu'ya kocaman bir doğum günü paketi yolladım. Bugün onun yaş günü. Aslında bugün elinde olmalıydı ama onun unuttuğumu sandığı bir anda, aslında tam bugün onu düşündüğümü görüp biraz bozulsun diye. Hınzırlık. Sen nasılsın? Hala yüreğinde aşkın ve kendinle yaşadığın çelişkiler sürüyor mu? Sana yolladığım o kitabı yararlı buldun mu? Beni pek çok kez kurtardı o doktor. Ama sonuçta her şey kendi elimizde. Aşk ateşine tapmak da bir dindir. Kendine iyi bak. İlişkiyi kesme. Yine yaz bana. Sevgiler. Your lover's daughter's ex-boyfriend. Yani sevgilinin kızının eski erkek arkadaşı. Mike. 2 Ocak 1984 São Paulo. Merhaba Selen. Mektubuna yanıt verene kadar bir kart yazıyorum. Neden böyle keyifsizsin? Halbuki Nisu'dan çok neşeli bir mektup aldım. Sözünü ettiğin kürtaj benim bildiğim mi, yeni mi? Tanrı aşkına kendini düşün biraz. Belki de Nisu'yla konuşmalısın bunları artık. Ben kötü sayılmam ama fena halde huzursuz bir dönem yaşıyorum. İnsanlardan sıkılıyorum. Belki artık tek başıma ıssız bir yere çekilmeliyim. Hiç kimsesiz ve yalnız kendim için yaşamalıyım. Kitaplarım, anılarım, hayallerimle. 37 yaşıma yaklaştım. Artık ben de kendimi yaşlı görüyorum. Hep dost kalacak Mike. Kürtaj mı? Ne kürtajı? Neden benim hiçbir şeyden haberim olmuyor? Kardeş, yeni bir kardeş Selen'den. Niçin benden gizliyorlardı? Büyümeyen, güven yaratmayan ben miydim? Yoksa onlar mı beni hala çocuk görüyorlardı? Yanıtlarını bulamadığım benzer sorularla kafam karışmıştı ama en azından içtenlik, inanç ve vefa duygularının nerede olduğunu yeniden görmüştüm. Burada, yanı başımda vardı. Vardı, vardı. Acele kahvaltı edip okula gitmek için hazırlandım. Jüriye çıkmama çok az zaman kalmıştı ve bizim grubun projesi yine iddialıydı. İşin en tuhafı, içimdeki çalkantılar asla derslerimi etkilemiyordu. Belki de disiplini bu anlamda çoktan kullanıyordum ben. Koşarak merdivenlerden inip apartmandan çıkmak üzereyken kapının önünde bekleyen bir adam gördüm. Tanıdık biriydi. Sanki oraya sinmiş birini bekliyordu. Seni rahatsız etmek istemedim. Burada bekliyordum Nisu. Baba, keşke yukarı çıksaydın. Deri ceketinin yakaları arasında gizlediği yüzünü görmek için eğildiğimde şaşkınlıkla irkildim. Babam birdenbire çok yaşlanmıştı. Kimdi babam? Nasıl bir adamdı? Nasıl bir erkekti? Anımsayabildiğim en eski fotoğraf 4 yaşlarıma denk düşüyor. Cem bebekti. 1-1,5 yaşlarında olmalı. Annem çok şıktı, yüzü aydınlıktı. Cem'in biberonunu arada bir bana uzatıyor. Haydi ablası, kardeşini biraz da sen doyur diyordu. Sesi çok güzeldi. Yumuşak, sıcak ve umut doluydu. Sesi tam anne sesiydi. İçimi ısıtıyordu. Cem minicikti. Agu yapıyordu. Gözleri boncuk boncuktu. Babam bana renkli balonları almıştı. Çok sevinçliydim. Galiba bir piknikti. Hava sıcaktı. Açık havadaydık. Güzel bir bahçeydi. Beyaz bir masa örtüsü anımsıyorum. Üzerinde renkli meyve suları vardı. Belki de ben böyle uyduruyorum. Kalabalıktı. Kocaman adamlar vardı. Hepsi babam kadar kocaman. Bazı kadınlar da vardı. Hiçbir annem kadar güzel değildi. Ama hiç çocuk yoktu. Sıkılmıştım. Oynamak için öbürlerinin çocuklarını istiyordum. Mızmızlanınca kocaman amcalar gülmüşlerdi. Dur bakalım Nisu, daha öğrenciyiz biz. Sana oyun arkadaşı getirmeye çok var. Anlamamış çok bozulmuştum. Gidip getirin, şimdi getirin çocuklarınızı. Herkes gülmüştü. Nisucuğum, Bu ablalarla abilerin çocukları yok ki henüz. Biz baban kadar hızlı değiliz canım. Bu gidişle onun torunu olduğunda bizim çocuklarımız olacak. Ha ha ha. Benim dışımda herkes gülmüştü. Bu şakalar yıllarca sürdü ama annemle babam da gülmeyi kesmişlerdi artık. Babam sistemli gülümser, annem sinirli sinirli iç çeker olmuştu. Ben 7-8 yaşlarıma geldiğimde abilerle ablaların bebekleri olmaya başlamıştı ama ben küçük çocuklarla ilgilenemeyecek kadar yaşlanmıştım artık. Babam 20 yaşındayken ben doğmuşum. Evin küçük oğlunun, üzerine titrenen o akıllı çocuğun henüz tıp fakültesi 2. sınıftayken evleneceğim diye tutturması dedemle babaannemi adam akıllı şaşırtmış olmalıydı.
Ayrım sonu.